Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 18 Eylül 2018 Salı günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugünün gündemine damgasını vuran dün akşam üzeri saatlerinde Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirve ve ortaya çıkan mutabakat. Dün Eksen yayını yaparken biz görüşmeye yeni girilmişti. İlk açıklamalar gelmişti. Heyetler arası, baş başa ve heyetler arası görüşmeler 4,5-5 saat sürdü ve çıkışta bir ortak mutabakat açıklandı. Tabii Eksen'in saatine yetişmedi. Bugün biraz bunu anlamaya çalışacağız. Karşılıklı açıklamaların manası, varılan mutabakatın içeriği ne anlama geliyor, bunu anlamaya çalışacağız. Tabii dünyadan haberlerimiz de var. Dün akşam saatlerinde İdlib mutabakatı sonrası, Soçi'deki mutabakat sonrası İsrail'in öne çıktığı Akdeniz'den füze saldırılarında bir Rus uçağının, İl-20 uçağının düşürülmesi olayı var ki Moskova ile Tel Aviv ilişkilerine iyice gelmiş vaziyette. Detaylarını, eldeki bilgiler ve açıklamaları size aktarmaya çalışacağım. Dünyadan başka haberler de var. Programın ilk yarısında yine onları aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında Soçi mutabakatı için, mutabakatını yorumlamak için Barış Döster, siyaset bilimci, yazar, doçent doktor Barış Döster'e bağlanacağız ve soracağız. Ne anlama geliyor bu mutabakat Rusya açısından, Suriye açısından, Türkiye açısından ve Batı açısından anlamaya çalışacağız birlikte. Frekanslarımızı tekrarlıyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Bizi buradan dinleyebilirsiniz, buralardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Soçi zirvesi Türkiye ve Rusya arasında bir mutabakatla sonuçlandı. İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki durumun istikrarsızlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptı deniliyor bunun ismine. İki lider dün Eksen'e girdiğimizde başta da söylediğim gibi toplantıya yeni girmişlerdi, zirveye yeni girmişlerdi. Çıkışta ortak bir açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamada kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptıklarını söyledi, gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Militanların Halep'e ve Rusya'nın Tartus ile Humeymim üssüne saldırı tehlikeleri bulunduğuna dikkat çekti. Silahlı muhalefet ve hükümet güçleri arasındaki kesişme bölgesinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mutabakat sağladıklarını söyledi. 15 Ekim'den itibaren bölge faaliyete geçecek. Türkiye ve Rusya askeri polisleri tarafından kontrol edilecek ve Nusra Cephesi, yani El-Kaide dahil olmak üzere militan gruplar bölgenin dışına çıkartılacak. Bu çok dikkat çekici. Yani ağır silahları, tanklar, çoklu füze fırlatma sistemleri vesaire dahil tüm muhalif grupların çıkartılmasına karar verdik denildi. Bir yaklaşık 15-20 kilometre genişliğinde bu silahlardan arındırılmış bölge 15 Ekim itibariyle faaliyete geçecek. Burada tabii Suriye hükümetiyle de istişareler yapılacak. Çözüme ivme kazandırılması böylece planlanıyor. Tabii bir yan unsuru Halep Laskiye ve Halep Hama otoyollarının yıl sonuna kadar ulaşıma açılması meselesi. Dikkat çekici bu zaptı Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasında bunun imzalandığını belirtelim. Tabii başka ikili meseleler de konuşuldu. Turistler mesela 2018'in ilk yarısında Türkiye'ye gelen Rus turistlerinin sayısı oranı %40'ın üzerinde artmış. Aynı şekilde Rus ürünleri, uluslararası para birimiyle ticaret, ulusal para birimleriyle ticaret hacminin arttırılması gibi enerji konuları, ikili ticaret 7 ayda 15 milyar doların üzerine çıkmış. Bunlar da konuşuldu ama tabii asıl nokta İdlib üzerindeki bu mutabakat oldu. Putin'in verdiği mesajlar bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da işbirliğinin gelişip güçlendiğini, ikili işbirliğinin, ticaret hacminin arttığını aktardı. Rus turistlerden bahsetti. Yine aynı şekilde şekilde vizesiz seyahat rejiminin uygulanması beklentisini dile getirdi. İdlib konusunda da mutabıkız dedi. Aslında ruhuna uygun şekilde çözüme kavuşturmak konusunda mutabıkız. Muhalifler bulundukları alanda kalacaklar dedi. Ve en büyük tehdit PYD ve YPG diyerek Fırat'ın doğusuna atıf yaptı. Koordineli bir devriye gerçekleştireceğiz dedi. Şimdi tabii bu tartışılıyor, bu sonuç tartışılıyor. Türkiye çünkü buradaki silahsızlandırma hikayesini alenen mutabakat zaptına geçirterek üstlenmiş gözüküyor. Peki bu mümkün olabilecek mi? Olmazsa ne olacak gibi yeni sorular doğuyor Soçi zirvesinden. Programın ikinci yarısında Barış Dostler'e de dönüp soracağız bu mutabakat zaptının anlamını ve olası sonuçlarını. Tepkiler gecikmedi bugün itibariyle. Suriye'den önce sanki bu mutabakat zaptının tanınmadığı yolunda bir takım haberler gece saatlerinde gelse de Suriye Dışişleri'nden açıklama bugün geldi ve İdlib konusunda yoğun istişareler, koordinasyon sonrası bu anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Tüm ülkeyi kurtaracağız vurgusu da ihmal edilmedi Suriye Dışişleri yetkilisinin ağzından. Suriye toprağının son karışı kurtarılana dek terörle savaşımızı devam ettireceğiz dedi. Bu zaptında işte yoğun görüşmelerin sonucu olduğu vurgulandı. İran memnun gözüküyor Soçi'de alınan bu karardan. Muhammed Cevat Zarif, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmasına dair kararı Twitter'dan yorumladı ve memnuniyetlerini dile getirdi. Aktif diplomasinin İdlib'deki savaşı durdurduğunu ve etkili olduğunu söyledi. Yine İran Dışişleri Sözcüsü de olumlu karşıladıklarını, terörist kalıntıları tamamen ortadan kaldırılması yönünde kalıntıların bir adım olduğunu söyledi. Tabii Rusya'dan çeşitli değerlendirmeler var. Dış politika ile ilgilenen yetkililerden bu tampon bölge, burayı ihlal edecek olan militanların yok edilmesinin hedeflendiği yorumları, değerlendirmeleri, tampon bölgenin bölgede kontrolün sağlanması fırsatını vereceği değerlendirmeleri eksik değil. Savunma Bakanı Rusya'nın Sergey Shoigu'nun İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyeceğini söylemesi de dikkat çekici. Evet yanıtını verdi bu konudaki sorulara ama tabii soru Şam operasyonu ertelemeyi kabul etti mi idi. Bu soruya da Suriyelilerle bütün pozisyonlarla ilgili mutabakat sağlayacaklarını belirterek yanıt verdi. Tarihi ve format henüz belli değil ama bir koordinasyon olacağı anlaşılıyor. Şu an için bir plan var mı bilmemekle beraber. Nihayetinde Türkiye'nin istediği olmuş gözüküyor. İdlib operasyonu ertelenmiş gözüküyor. Bu farklı bir biçimde Amerika ile Türkiye'nin pozisyonlarını ortaklaştırmasının, yani insani temayla pozisyon ortaklaştırmasının sonucuymuş gibi de bir manzara ortada yok değil açıkçası. Tabii Suriye'de egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünün yitirilmesi kaygılarının da zaten var olduğunu aktarmak gerekiyor. Militanların provokasyonlara girişmeleri, oradaki El-Kaide unsurlarının Türk ordusuna zarar vermeleri gibi riskler de bu mutabakatla ortaya çıkıyor. Bunlar da çok tartışılacak. Yabancı militanların olduğunu, varlıklarını da anımsamak lazım. Türkistan İslam Partisi, mesela Uygurlar beklenen operasyon sonrası ne yapacaklar? Bir de bunlar nereye gidecekler? Bu silahsızlandırma sonrası Cumhurbaşkanı muhalefet orada kalacak diyor ama hangi muhalefetten bahsediyoruz gibi sorular tabii ki bu mutabakat sonrası havada uçuşuyor. Türkiye illeri zaten yeterince siyasal İslamcıyla dolmuşken Suriye'den akan daha da bu Türkiye içerisinde krizi tetikleyecek bir durum çıkacak mı ortaya bunu göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması dün akşam Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı şeklinde oldu. Hakikaten de bir başarı kaydettiği gözüküyor. Tabii bunu küresel hesaplar ve bölgesel hesaplardan ayrı düşünmek herhalde mümkün olmasa gerek. Çünkü çok fazla oyuncu var. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa ve onların Suriye'ye yönelik saldırı tehditlerini de ihmal etmemek gerekiyor. Suriye muhalefetinden de müzakere Yüksek Komitesi Sözcüsü Riyad'a yakın Yahya el-Aridi'nin memnuniyetlerini 3 milyondan fazla sivil, hep bu sivilleri koruma temasıyla bu cihatçı gruplar, militan gruplar ve onların şeriat yönetimi savunuluyor. Onu anımsamak lazım. Onların da memnuniyetini dile getirdiğini aktaralım. BM zaten toplantı çok önemli diye bir açıklama yapmıştı. Hani savaşan taraflar filan onlarla ilgilenmiyor Birleşmiş Milletler. Tamamen sivillerle ilgilenen bir diplomasiyi öne çıkartıyor. Amerikan İstihbaratı'nda Savunma İstihbarat Teşkilatı DİA'nın direktörü Robert Ashley'nin de bu çatışmanın çözümü açısından umut verici diye enteresan bir açıklaması vardı. Acaba gerçek hissiyatı mı yansıtıyor yoksa sunulmak isteyen hissiyatı, istenilen hissiyatı mı yansıtıyor diye bir soru çıkıyor elbette. Ama böyle beyanatlar söz konusu oldu. Bu arada İran medyasında Tanaf'taki Amerikan işgalinin sona ereceği ve oradaki silahlı grupların, Amerika'nın besleyip büyüttüğü silahlı gruplarında İdlib'e aktarılacağı yolunda haberlere yer verildi. Dikkat çekici, doğru mudur? Kokusu muhtemelen çıkacak. Ama biz en son gelişmeleri biliyoruz ki Suriye İnsan Hakları Ağı'nın başkanı Ahmet Kazem'in açıkladığı üzere İdlib'deki militanlar zaten insani koridorları kapatmış vaziyetteler. İnsanların çıkmalarına izin verilmiyor. İnfazlar vardı. Şimdi tabii Türkiye kendine bütün bunların hepsini halletme misyonu biçmiş oldu bu mutabakat zaptıyla. Yani Suriye ordusunun işini, Rusya'nın işini Türkiye'nin yapması bekleniyor. Bu sonuç çıkıyor. Evet, hal böyleyken gece saldırılar geldi. Laskiye'nin ardından Humus, Tartus, Banyas, Hel Vadisi bölgeleri ard arda patlamalar oldu ve Suriye Hava Savunması'nın harekete geçtiği haberleri geldi. Bir füze saldırısı yapıldı ve püskürtüldüğü bunun aktarıldı. Kim yaptı? Herkes bu sorunun peşine düştü. Ve karambolde bir Rus uçağı, İl-20 tipi 14 askeri taşıyan Rus uçağı radarla irtibatı kesildiği haberi geldi önce. Ve sonra sabah saatlerinde bu uçağın düşürüldüğü anlaşıldı. İsrail'le mal ediliyor. Bir takım Fransız kuvvetlerinin orada bulunduğu bilgileri vardı ki Fransa silahlı kuvvetleri bu saldırıda dahli olduğunu reddeden saldırı ifadesini de kullanıyorlar. Dikkat çekici saldırı olduğunu kabul ediyorlar yani. Dahilleri olmadığını söyleyen bir açıklama yaptı. İsrail ordusu yurt dışından gelen bilgiler konusunda yorum yapmıyoruz dedi ama Rusya çok öfkelendi ve bir pusu adeta İsrail F-4 İsrail F-16'sının İl-20'yi kullanarak ve önceden haber vermeyerek onun bu çatışmadan sıyrılmasına da geçit vermeyecek şekilde Suriye'nin S-200 füzelerine hedef olmasına sebebiyet verdikleri anlaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko'nun açıklamasından düşmanca bir provokasyon diye nitelendirdi. Konashenko 15 Rus askerinin öldüğünü, cevap verme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. İsrail'i doğrudan sorumlu tuttular. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı çok sert bir açıklama yaptı. İsrail'in mevkidaşı Avigdor Lieberman'la telefonda görüştü, aktarıldı. Sizi daha önce de uyarmıştık. Cevap hakkımız elimizde ikazları yer aldı. Ve İsrail'in büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz sadece personelin ailelerine başsağlığı dilemiş gözüküyor. Ama tabii bütün açıklamalar Rusya'dan Shoigu başta olmak üzere İsrail'in bu işten sorumlu tutulduğu. Özellikle güneyde bir takım pazarlıklar olmuştu. İsrail Golan sınırında Rusya ile bir eşgüdüm de vardı İsrail arasında ama bu açıkça bir pusu olarak algılanıyor. Peskov'un Kremlin sözcüsünün bu İl-20 uçağın düşürülmesinin Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmaları etkilemeyeceği yolunda da açıklaması olduğunu memorandum hakkında, mutabakat hakkında Şam'la birlikte çalışacaklarını da söylediğini aktaralım. İsrail çünkü bir de Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sarayının uydudan çekilmiş görüntülerini, fotoğraflarını da yayınlamıştı. Ve sık sık Suriye hava sahasını ihlal ederek saldırgan eylemlerde bulunuyordu. Ama tabii bu sefer bizzat Rus uçağının düşürülmesinin sebebi oldu. Evet, NATO'dan açıklama var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka karşı siber saldırı yürütüldüğüne karar verirlerse kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi devreye sokabileceklerini söyledi. Biraz böyle Rusya'yı hedef alarak bir açıklaması var. Zaten NATO-Rusya ilişkilerinde çok parlak olmadığını anımsatmak lazım. Böyle Brüksel'de Brüksel'deki NATO açıklamalarının bir siber ayağı olarak bunu değerlendirmek mümkün. Suriye'den birkaç başlık daha, belki Suriye'nin savaş sonrası inşasında İran'dan en az 180 şirketin rol alacağı yolunda Suriye kaynakları, hükümet kaynaklarından yapılan açıklamalar var. Avrupa Birliği'nin bu arada Filistin özel temsilcisi olarak barış görüşmeleri için Hollandalı Susanna Terstal'i Orta Doğu Barış Süreci özel temsilcisi olarak atadığı yolunda açıklamalar var. Orta Doğu'dan yine İran'ın başkenti Tahran'da kız öğrencileri taşıyan servis şoförlerinin artık kadın olmasına karar verildiği yolunda açıklamalar var. Irak'ta yeni hükümet kurulmaya çalışılıyor ama çok sancılı Hadi el-Amiri'nin bir adaylığının söz konusu olduğu bilgileri gelmişti. İbadi'nin şansı düşük gözüküyor Amerika destekli olmasına karşın. İçerideki kaynamanın belki biraz göstergesi. Hadi el-Amiri'nin de başbakanlıktan çekildiği yolunda bilgiler var. Irak'taki gelişmeler bitmiyor. 12 Mayıs'ta seçimler yapıldı. Hala koalisyon hükümeti kurulabilmiş değil. Mısırlı ve Amerikalı yetkililerin de Orta Doğu'yu, askeri yetkililerin Orta Doğu'yu konuştukları yolunda Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferit ve ABD Merkez Komutanlığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Michael Garrett'la durumu değerlendirdikleri yolunda haberler var. Not olarak aktarayım. Evet, biraz Avrupa'dan başlıklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkartılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız bulmuş ve 1000 euro manevi tazminat ödemeye mahkum etmiş. 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade için salona gitmiş, başörtüsüyle girmiş ve salondan çıkartılmış. AİHM dini aidiyeti gösterme hakkı kısıtlandı diye bir açıklama yaptı. Bir sene sonra 2018'de AİHM'ye taşınmış bu karar. Danimarka'da kayıt dışı binlerce sığınmacının izi kaybedilmiş. Bilmiyorlar nerede olduklarını. Danimarka'da kalıp kalmaya devam edip etmediklerini de bilmiyorlar. Yaklaşık 2835 sığınma başvuruları reddedilen kişi. Bunların bilgileri ellerinde yok. 2729 pardon, evet daha netlik kazanamamış bir 2729 kişi daha var. Bunlar hakkında Yabancılar Dairesi tecrübelerine dayanarak bir konaklama yerlerine dönerler diyorlar ama yani sığınmacı meselesinin Avrupa ülkeleri için yarattığı sorunları böyle gösteren, ortaya seren kayıt dışı insan varlığı böyle bir haberde var. Potansiyel tabii terörist olabilirler diye bir takım kaygılar, hemen tartışmalar gündeme geldi Danimarka'da. İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bir güvenlik ve göç kararnamesi hazırlandığını ve yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran belli kuralları kökten değiştireceklerini söylemiş. Göçmenler konusunda sert çıkışlarıyla tanınıyor. Çünkü İtalya'nın tabii Lampedusa adası artık sürekli olarak göçmenlerin aktığı, Afrika'dan, Suriye'den, Tunus'tan göçmenlerin aktığı bir yer haline geldi. Ve tabii İtalya'da da aşırı sağın yeniden hükümet olmasının, koalisyon kurmalarının önünü açmış bir gelişme oldu. Güvenlik ve göç konularında kararnamelerle bu işi önleyebilecekler mi? Tabii meçhul 10 bin kişilik bir AB ordusu kurulması planlarından bahsetmiştim daha önce size. Avrupa Birliği'nin başını ağrıtan en önemli mesele bu. Fransa'da bir anket yapmışlar. Liberallerin altın çocuğu Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı 15 aylık performansını başarısız buluyormuş herkes. Kantar Sofres OnePoint araştırma şirketi yapmış bunu. 11-13 tarih Eylül tarihlerinde 1013 kişinin katılımıyla %60 Macron'un göreve başladığı 2017 Mayıs'ından bu yana sergilediği performansı başarısız buluyorlarmış. Sadece %19 başarılı buluyormuş. Çok başarılı bulanlar da %3'te kalıyormuş. Darbe üzerine darbe yiyor tabii Macron. Çevre Bakanı Nicolas Hulot geçen ay istifa etmişti. Yani çok büyük problemler yaşadığını belirterek. Şimdi İçişleri Bakanı Gerard Colomb da gelecek yıl görevini bırakacağını açıkladı. Ve Colomb diğer bakanlara da ben kalmayacağım İçişleri Bakanı olarak, diğerleri de terk etsinler diye bir açıklama yaptı. Tabii daha çok halkla iletişimi eleştiri konusu Le Pen, Marine Le Pen'e set çekeceğiz diye Macron, liberallerin altın çocuğu olarak göreve geldi 40 yaşındaki Macron. Ve halka en son halkla yaptığı atışma, ben bir işsizlikten yakınan bir isme ben sokağın karşısına geçsem sana hemen iş bulurum diye yolun karşısına geçsem bir çıkış yapmıştı. Bu da çok eleştirildi Fransız kamuoyunda. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez milletvekilleri dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğine gitmek istiyormuş. Yolsuzlukla bağlantılı olarak kamu görevlilerin de ayrıca dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini söylüyor. Ukrayna parlamentosunda bir milletvekili Viktor Bondar, AB ve NATO'ya üye olma yolunda politikayı güçlendirme çabalarını gülünç bulduğunu söylemiş. Bizi kimse istemiyor AB'ye, NATO'ya çağırmıyorlar zaten demiş vaziyette. Pakistan'ın yeni başbakanı İmran Khan ise Afgan sığınmacılara vatandaşlık tanıma sözü verdi. Ta 1980'lerden kalma büyük göçler, Türkiye gibi, aslında Türkiye'yi benzetiyorlar Pakistan'a. 3,5 milyondan fazla Afgan vardı ve çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Artık bu sorunu çözmeliyiz demiş İmran Khan. Evet, vaktim daraldı çok. Amerika mülteci kotasını 1/3 azaltıyormuş. Mike Pompeo Dışişleri Bakanı 30 bine indirileceğini söylemiş. 45 bin mülteciyi kabul ediyordu yılda ama bu azaltma söz konusu bundan sonra alınan karar. Amerika'dan başlıklar, başka başlıklarım da var ama biraz atlamak durumundayım. Ama en önemlisi, 200 milyar dolarlık Çin ürününe vergi uygulama kararı aldı Donald Trump. Ticaret savaşları keskinleşiyor. İkinci gümrük vergisi paketi hayata geçirme talimatı böylece çıkmış oldu. Çinliler de biz bunu yanıtsız bırakmayacağız diyorlar. Bu arada Japonya'nın ilk kez Güney Çin Denizi'nde bir denizaltı tatbikat yaptığını, artık pasifizmi de terk etmiş bir Japonya var karşımızda. Onu da belirtelim. Son olarak 11 yıl sonra kış olimpiyat oyunları sonrası barış havasının estiği iki Kore'nin liderleri buluştu. İlk kez 11 yılda ilk kez Kuzey Kore'ye giden Güney Kore lideri oldu Moon Jae-in. Bayağı böyle şaşalı bir törenle karşılaşmış durumda. Koreler için Amerika'nın da devreye girdiği bir süreç var. Ama asıl barışı yapacaklarsa iki Kore yapacak, onu belirtmek lazım. Ha, bir de Venezuela'da maalesef Nicolas Maduro, solcu başbakan, İstanbul'da Nusret adlı lüks lokantada yemek yemesi fotoğraflarını paylaşınca büyük tepkiler çekti. Çünkü Venezuelalılar aç ve Kolombiya'ya ve diğer ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Kitleler herhalde Latin Amerika'nın gördüğü en büyük kriz bu. Ama kendisi masada fotoğraflarını paylaşıverdi. Sonra da kendisini sohbet ettik, hoş zaman geçirdik, Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi diyerek savunmaya kalkıştı. Bu da çok ciddi bir tartışma. Maduro'nun meşruiyeti konusunda ciddi bir tartışma başlatmış durumda. Efendim bir ara verelim. Madruganda'dan Majesty'yi dinleyelim. Az sonra Doçent Doktor Barış Dostlar'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. So am I. Good on bad. The way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried under fall. Oh, but in my mind, you were never that alone. Oh, you were majesty. Your arms were heavy and your longing was a cut. So am I. Am I good or bad? Could only awake your anger. I could only make you mad. Now was that how you showed me that you were still so young and bold? Anyway, those fights did drive me, and I was dying of first emotion growing up. So heavy and the roads were very cold. Oh, oh, oh, majesty,
could still climb inside your bed, and I could be victorious. Still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, oh, oh, you were majesty. Your arms were heavy, cheeks very red. Oh, you were majesty. Now it's like I said, that spirit, it's now dead.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda siyaset bilimci ve yazar doçent doktor Barış Dostlar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi Barış Bey, çok kritik zamanlardan geçiyoruz dış politikada. Özellikle İdlib üzerinden epeydir bir fırtına kopuyor ve Türkiye, İran ve Rusya Astana sürecinin ortakları olarak Tahran zirvesi geçen hafta yapılmasına rağmen bir sonuç elde edememişlerdi ve tekrardan Rusya ile Türkiye arasındaki artık görüş ayrılıkları, İdlib'deki cihatçı unsurların orada nasıl adam edileceğine ya da temizleneceğine dair görüş ayrılıkları tekrardan bir zirveyi gerekli kıldı ve Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün buluştu. Dünkü eksende biz tam sonuçları elde edememiştik. Zirve yeni başlamıştı. Çok da sonuçları üzerinden konuşamamıştık ama daha sonra tabii 4,5-5 saat sürdü. Görüşmeler çok yoğun olduğunu anlıyoruz ve sonra da bir şekilde ortak bir açıklama yapıldı. Silahsızlandırılmış bölge kuracak iki ülke, ortaklaşa Türkiye ile Rusya. Yani oradaki El-Kaide bölgesini alenen Türkiye silahsızlandıracak. Onların Suriye ordusuna saldırıları önlenecek. Halep, Laskiye ve Halep, Hama yolları da ulaşıma açılacak. Çerçevesi çıktı, bir mutabakat zaptı çıktı. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ne anlama geliyor bu mutabakat zaptı sizce?
Şimdi iki liderin bu yıl içinde dördüncü kez buluşması, dünkü görüşmede sadece iki saatteki görüşmenin kabaca 1,5 saat sürmesi ve az evvel sizin de dikkat çektiğiniz üzere mutabakat zaptının çıkması, Türkiye'nin hani Tahran zirvesinde İran'ın canlı yayınladığı konuşmalarına, Türkiye'nin ortaklarıyla yani Astana sürecindeki paydaşlarıyla yani Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti ile bir türlü tam görüş birliğine varamamış olan Türkiye'nin en azından dün itibariyle pozisyonunun Rusya'ya daha da yakınlaştığını ortaya koyuyor. Şöyle ki, İdlib'de 12 gözlem noktası olan Türkiye bunları daha da tahkim etmeyi, Rusya ile beraber güvenlikte eşgüdümü üstlenmeyi vaat ediyor. Keza Türkiye oradaki radikal unsurları, cihatçı unsurları, sizin sıklıkla yazılarınızda kullandığınız üslubu kullanırsak eğer, selefi unsurları temizlemeyi, etkisiz hale getirmeyi ve eğer mümkün olursa Putin'in de dikkat çektiği üzere silahlarıyla bölgeden uzaklaştırmayı vaat ediyor. Şimdi bu unsurların hem de ağır silahlarıyla beraber etkisiz hale getirilmesi ya da bölgeden dışarı atılmasında belli ki en fazla Türkiye taşın altına elini sokacak. Bu da Türkiye'nin o bağlamda hem yükümlülüklerini arttırıyor hem de bundan sonra daha dikkatli, daha özenli bir askeri siyasi hat izlemesini zorunlu kılıyor. İşin bir boyutu daha var. O da şu. Putin'in de Erdoğan'ın da dikkat çektikleri üzere iki ülke arasındaki ticaret hacmi son 7 ayda %34 artmış. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında ciddi bir artış var ki yıl sonuna kadar bu rakamın 6 milyonu bulacağı söyleniyor. Gene Putin iki ülke arasındaki enerji işbirliğine dikkat çekmiş. Mersin Akkuyu gibi, Türk Akımı gibi, Ruslardan ithal edilen doğal gaz gibi. Bunları bir bütün olarak, bir paket olarak ele aldığımızda, alt alta koyduğumuzda dünkü Soçi zirvesinde umudunu daha fazla bulan tarafın ve masadan eli daha kuvvetli olarak kalkan tarafın Rus tarafı olduğu görülüyor. Türk tarafının Fırat'ın doğusu konusundaki haklı endişeleri, çok meşru endişeleri, Fırat'ın doğusunda PKK, PYD, YPG terör örgütünün varlığını sonlandırma konusundaki endişeleri ve taleplerinde ise Rusya kadar, hatta Rusya'dan çok daha fazla ABD ile müzakere edilmesi gerekiyor ki bizim ABD ve Rusya arasında kurmaya çalıştığımız dengede, işte Münbiş'te bir taraflı olalım, İdlib'de öbür taraflı olalım, Fırat'ın batısında biriyle ahbaplık edelim, Fırat'ın doğusunda berikiyle müzakere edelim şeklindeki taktiğin çok da işe yaramadığı görülüyor.
Peki Türkiye'nin buradaki yükünün fazlalaşmasını nasıl anlamalı? Şimdi tabii oradaki radikal unsurlar artık Türkiye'nin, kimi yorumcular çok sıkça dile getiriyorlar, Türkiye'nin içlerine nüfuz etmesi, ki bunların arasında İl-Kaideci unsurlar olduğu, Türkiye'nin güney vilayetlerine sirayet eden bir durum olduğundan şikayet ediyorlar ve Türkiye için yarattığı terör tehlikesine de dikkat çekiyorlar. Burada şöyle bir sıkıntı da yok mu? Türkiye toprak bütünlüğünden bahsediyor ama ikili bir soru çıkıyor daha doğrusu burada. Hem Türkiye İdlib operasyonunu erteletmeyi başarmış gözüküyor. Buna eğer ifade doğruysa erteletme. Çünkü sonuna kadar sabredilmesinin çok mümkün olmayacağı ama küresel dengelerin gözetildiği anlaşılıyor. Ama erteletmeyi başarmış gözüküyor. Öte yandan da doğrudan daha önce Astana sürecinde de altı çiziliyordu. Orada ılımlılaştırma misyonu vardı ama muğlaktı o misyon. Şimdi çok daha net bir biçimde üzerine Türkiye sorumluluk almış olmuyor mu? Başaramazsa, yani orada %60-70 bölgeyi El-Kaide'nin kontrol ettiğini düşünürsek, Türkiye El-Kaide ile cepheden karşı karşıya kalır bir durum ortaya çıkmayacak mı? Bunu nasıl anlamak lazım?
Şimdi öncelikle şu soruyu sormak lazım. Yani oradaki ılımlı kim, radikal kim? Ilımlıların, radikallerin gençlik kolları olduğu, ılımlıların sakallarını biraz daha fazla uzatarak radikal olduğu ya da radikallerin sakal boylarını biraz kısaltıp ılımlaştığı şeklindeki tezlere katılmıyorum ben. Yani ılımlı ve radikal ayrımı yapmak, işte bunlar ılımlı muhalifler, ötekiler radikal şeklinde ayrım yapmak çok kolay ve çok gerçekçi gelmiyor bana. Bu bir. İkincisi, bizim ılımlı muhalif dediğimize ve yer yer işbirliği yaptığımızda acaba Suriye rejimi nasıl bakıyor? Suriye rejimi onlara ne kadar güveniyor? Bu da bir diğer soru. Üçüncüsü, Türkiye'nin o radikal unsurları, o cihatçı terörist unsurları etkisiz hale getirme konusunda daha büyük yükümlülüğü, sırtında daha büyük bir ağırlık var. Peki o radikallerin yarın öbür gün Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile çatışmama garantisi var mı? Ya da o radikallerin yarın öbür gün Türkiye içinde terörist eylemlere kalkışmama garantisi var mı? Yani sürecin sonunda eğer bu radikaller umulan sürede ve umulan ölçüde etkisiz hale getirilemez ise, bu terörist unsurlar umulan sürede ve umulan ölçüde silahlarıyla beraber başka bir yere atılamazsa, ki o başka bir yer neresi? Suriye toprakları mı yoksa Türkiye mi? O başka yeri de sormak lazım yani. Tamam, İdlib'i terk ettiler deniyor ama nereye gidecekler bunlar? Herhalde Nebraska'ya ya da Oklahoma'ya gidecek değiller. Bütün bunlar sürecin sonunda gerçekleşmezse, Rusya er ya da geç, sizin az evvel dikkat çektiğiniz üzere, ertelediği o büyük süpürme harekatını, o acımasız taarruzu gerçekleştirecektir. Suriye rejim güçleriyle beraber. Acaba o zaman Türkiye'nin tavrı ne olacak?
Evet. Bütün bunlar ona kadar anda beklemek lazım diyorsunuz, evet. Yani Türkiye'nin tavrını. Peki,
Türkiye'nin
da...
tavrını o güne kadar beklemek gerekiyor.
Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Kimi yorumcular Amerika'da özellikle İdlib'deki bu ertelemenin Türkiye ve Amerika'nın zaferini temsil ettiği yorumları yapıyorlar, değerlendirmeleri yapıyorlar. Ankara ile Washington'ın son 15-20 günde özellikle bu yaptırımlar meselesinin dondurulmasıyla birlikte pozisyonlarını birbirine yakın hale getirdikleri ve Putin'in dinlemek zorunda kaldığı, burada asıl sorunun bu, bunun bir taktik dondurma olduğu ama eğer Amerika ile Türkiye bunu stratejik bir şeye çevirebilirse farklı bir resim çıkacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhurbaşkanının hani mesela biz Rusya'nın dedikleri oldu diye düşünüyoruz ama Amerika'da tam aksine Türkiye'nin rolünü oynadığı ve Amerika'ya da yeni bir yol açacak şekilde oynadığı bu tampon bölge yaratılmasına Rusya'yı ikna ederek ve ertelettirerek böyle bir görüş var. Bu görüş için ne söylenebilir?
Şimdi ben bu yorumlara fazla iyimser yorumlar olarak bakıyorum. Neden? Şundan. Şimdi İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge konusunda mutabakata varılması en azından Rusya'yı ve Türkiye'yi memnun eden bir karar. Ama Rusya bu karar sonrasında eğer umduğu gerçekleşmez ise ne kadar sabredecektir? Az evvelki sorumuza tekrar dönüyoruz. Gelelim Amerikan tarafına. Şimdi ABD açısından en azından Astana sürecinden bu yana Rusya ve İran hattına yaklaşmakta olan Türkiye'yi o hatta daha fazla yaklaşmaktan alıkoymak, bir miktar tarafsızlaştırmak, hatta ve hatta eğer mümkün ise biraz gerisin geri ABD hattına çekmek şüphesiz ABD açısından tercih edilen ve tırnak içinde kullanıyorum bunu belki bir başarı olarak görülen bir hamle olabilir. Ama unutmayalım ki Rusya'nın bu coğrafyadaki inisiyatif üstünlüğü ABD'den daha fazla. Rusya'nın bu coğrafyadaki askeri üstünlüğü ABD'den daha fazla ve Rusya'nın bu coğrafyada İran, Suriye rejiminin ta kendisi ve sahada örgütlü bir kuvvet olan Hizbullah gibi müttefikleri, cephe gerisinde de Çin gibi bir müttefiki var. O bağlamda ben ABD'nin dün itibariyle ortaya çıkan tablodan dolayı işi bir başarı olarak göstermesini, Türkiye ile işbirliğini bir tırnak içinde zafer olarak kutlamasını biraz fazla erken bulanlardan. Sürecin sonunda eğer bu İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölge bağlamında umulan gerçekleşmez ise er ya da geç bu Rusya ve Suriye rejiminin dün itibariyle bir miktar erteledikleri ama tamamen rafa kaldırmadıkları o saldırıyla saldırıyla sonlanır. O süpürme harekatı dedikleri, o Suriye rejiminin karadan, Rus ordusunun havadan taarruzuyla gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin de hiç mi hiç istemediği, haklı olarak çok fazla insani kayıp olur diye endişe ettiği o taarruz belki bir miktar ertelenmiştir ama bu erteleme tamamen rafa kalkmamıştır. Tamamen rafa kalkıp kalkmayacağı da işte Türkiye ve Rusya'nın işte bu radikal unsurları, bu cihatçı, bu selefi, bu terörist unsurları ne sürede ve ne ölçüde etkisiz hale getirebileceklerinin yanıtıyla alakalıdır.
Evet. Suriye Dışişleri'nden de bugün İdlib Anlaşması'nın memnuniyetle karşılandığı ve tüm ülkenin kurtarılacağı tabii vurgusunu da taşıyan bir açıklama geldi. Şam da memnun olmuş gibi gözüküyor ama dikkat çekici bir biçimde bu Soçi Uzlaşması mutabakatının hemen ardından İsrail'in başrolünü oynadığı Akdeniz'den bir saldırı sonucu bir Rus uçağı düşürüldü S-200'ler tarafından. Bir çeşit pusu gibi gözüküyor bu. Şimdi İsrail'in burada bir parça serseri bir aktör, yani uluslararası hukukun dışına daha rahat çıkabilen bir aktör olduğunu biliyoruz. Böyle işleri karıştıracak bir takım manzaralar da var. Bu saldırıyı detaylara bakma fırsatı buldunuz mu bilemiyorum ama Rusya'nın açıklamaları son derece öfkeli İsrail'e karşı ve bilerek bir pusu durumu yarattıkları, haberdar etmedikleri ki sahada koordinasyonları da hiç fena değildi aslında. Türkiye'den de önce Rusya ile İsrail'in arasında belli güvenlik kaygılarını gözeterek hareket ediyordu Rusya. Ama böyle dengeleri bir parça bozacak ve hemen İdlib'in ardından Soçi deklarasyonunun mutabakatının ardından gelmesi dikkat çekici oldu. Bu gelişmeleri de bağlantılı okumak mümkün müdür bu askeri gelişmeleri? Rusya'nın elini zorlaştıracak. Türkiye'de böyle algılar mı bunu?
Elbette. Öncelikle ilk sorunuza yanıt verelim Ceyda Hanım dostum. Şam'ın memnun olması, Suriye'deki mevcut Baas rejiminin memnun olması son derece anlaşılabilir bir durum. Çünkü Şam'ın yani Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yapması gereken işi en azından şu an için Rusya ve Türkiye'yi yapıyorlar. Şam'ın etkisiz hale getirmek için göstereceği çabayı en azından şu an Rusya ve Türkiye'ye ortaya koyuyorlar. Bu bağlamda Şam'ın düşmanını Rusya ve Türkiye'nin etkisiz kılması şüphesiz Şam'ı mutlu eder. Gelelim bu zirve sonrasında Rus uçağının düşürülmesine. Şimdi Türkiye o konuda kendi olumsuz deneyimini anımsasın bakalım. Biz de Rus uçağını düşürdükten sonra dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı arasında Rus uçağını düşürmek için kimin daha önce emir verdiği konusunda adeta bir yarış yaşanmıştı. Büyük memnuniyet duyulmuştu. Türkiye'nin sabrının sınanmaması, tekrar bu emri vermek gerekirse kimsenin bu emri vermekten imtina etmeyeceği dillendirilmişti. Ama günün sonunda hiç de öyle olmadı. Türkiye özür diledi ve Rusya'nın, Türkiye'nin sadece diplomasi üzerindeki değil, ekonomisi üzerindeki değil, bütün diğer ülkelerle olan diplomatik temasları üzerindeki, diplomatik hamleler üzerindeki etkisi de arttı. Nitekim Suriye'deki Türkiye'nin pozisyon değişiminde de bunun çok etkili olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi İsrail'in Rus uçağını vurmasına gelince, az evvel sizin de dikkat çektiğiniz üzere bu sadece İsrail'den mi ibarettir? Yoksa İsrail artı NATO artı ABD artı ABD'nin bölgedeki müttefikleri İngiltere, Fransa'nın bir toplu komplosu mu söz konusudur diye sorarsanız bence bu ikinci şıkka işaret eder. Yani İsrail istediği kadar hani bir haydut devlet, dilediğini yapan ve mahalledeki bütün camları kıran yaramaz çocuk görüntüsü vermeye kalkışırsa kalkışsın. Bu belki Filistin söz konusu olduğunda, bu belki Suriye'ye ilişkin kimi taciz atışları söz konusu olduğunda, bu belki bir Lübnan gerilimi söz konusu olduğunda olabilir. Ama eğer söz konusu olan bir Rus uçağının düşürülmesi ise İsrail bunu ABD'ye danışmadan yapamaz. ABD'nin izni ve oluru olmadan, ABD artı NATO'nun bilgisi olmaksızın İsrail'in yalnız başına bir Rus uçağını düşürmesi bence pek akla yatkın değil.
Evet, çok bilinçsiz bir hareket olmuş gibi gözükmüyor. İsrail birebir düşürmemiş olsa bile S-200'lerin doğal refleks vermesi sonucunda düşmesi bir pusu havası yaratıyor burada. Dolayısıyla hakikaten karmaşık bir tablo çıkıyor ortaya. Bir de şunu son olarak da sormak istiyorum sevgili Barış dostlar. Şimdi burada kimyasal silah komplosu üzerine çok duruldu. Rusya'nın istihbarat ve bilgi paylaşımları oldu. Avrupalılar Almanya'nın eğer böyle bir şey olursa kendilerinin de bir saldırıya katılabileceği söylemleri aslında bu da savuşturulmuş tam olarak gözükmüyor. Kimi yorumcular da Türkiye'nin bütün bu olasılıkları bir yandan Rusya'yla yakın bir resim verirken diğer yandan da Batı'dan gelebilecek bir başka stratejik adım, bir kimyasal komplo söz konusu olursa gelebilecek bir başka saldırı. Bu arada da tabii BM Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı önce Amerika'ya gidecek. Daha sonra Almanya ziyareti var. Çok dikkat çekici. Ekonomi kriz varken, Batı'yla bir göbek bağı varken Türkiye'nin hem siyasi askeri NATO çerçevesinde hem ekonomik ilişkileri tazeleyecek şekilde bir Batı'ya yönelim olabileceğini, dolayısıyla bu sırada da İdlib'de bir erteleme, Rusya'yı durdurma taktiği kullanılıyor olabileceğini söylüyorlar. Bu resimde genel olarak acaba böylesi bir taktik adım söz konusu olabilir mi? Avrupalılar neresinde duruyorlar? Fransa ve Britanya'yı daha açıkça biliyoruz ama Almanya'nın bile insani temalı bir şekilde müdahil olma sinyalleri verebildiği bir resim de var. Türkiye'de son dönemde Amerika ile de sıkıntılardan ötürü bir Avrupa Birliği ile de yakınlaşma evresi yaşıyordu. Yani kartlar böyle bir yeniden dağılırken bu paus aynı zamanda Batı politikalarının önünü açabilecek sonuçlar doğurmaz mı?
Şüphesiz bu çok ciddi bir ihtimal. Ben çünkü mevcut iktidar blokunun her ne kadar Avrasya, Şanga, İşbirliği Örgütü, Rusya ile stratejik ortaklık falan dese de hiçbir zaman Batı ezberlerinden, NATO bağımlılıklarından kopmasına inananlardan. Yani NATO'nun ve ABD emperyalizmi başta olmak üzere Avrupa'nın, onun batılı müttefiklerin Türkiye'nin siyasi, iktisadi, askeri, entelektüel, toplumsal, akademik hayatı üzerinde çok ciddi nüfuzları vardır ve Türkiye ne zaman biraz batıyla didişse, biraz ABD ile amiyane tabiriyle papaz olsa, biraz AB ile gerilim yaşasa, Şangay İşbirliği Örgütü Avrupa'ya lafları eder ama bunun çok yüksek bir samimiyeti ve sahiciliği yoktur. Doğu ile ilişkilerimizin sadece iktisadi ve enerji boyutlarından ibarettir ama onun dışında batıda batıya, batı emperyalizmine hem diplomatik anlamda hem ekonomik anlamda hem de kapitalizmi olan aşk anlamında, üretim, mülkiyet, bölüşüm işleri anlamında bağımlılıklarımız çok daha yüksek, çok daha yoğun, çok daha derin ve çok daha yapısaldır. Bu işin bir tarafı. Gelelim kimyasal silahla ilgili komplolara. Biz şimdi bu kimyasal silah yalanlarını zaten Irak'tan anımsıyoruz. ABD'nin ilk esmer tenli bakanı Colin Powell'ın sesi titreyerek, gözü yaşararak bana yalan söylettiler dediğini BM Genel Kurulu'nda anımsıyoruz. Dolayısıyla hani kimi yorumcuların, tırnak içinde kullanıyorum, kelime onlara aittir. Yani Suriye rejiminin avantajlı olduğu bir aşamada böylesi bir kimyasal silaha başvurmasını, hani maçı 4-0 galip götürüyorken 90. dakikada gidip hakeme tokat atmaya benzettiklerini de anımsıyoruz. Bu da işin bir diğer tarafı. Ha, gelelim Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerine. Şimdi İngiltere ve Fransa ABD'nin en azından Suriye meselesindeki daha aktif ortakları olarak görülüyorlar. Ama Almanya Suriye meselesinde olduğu gibi İran'da da, Irak'ta da, Afganistan'da da NATO bütçesine ayrılması gereken pay konusunda da, Ukrayna-Kırım meselesinde de dikkat ederseniz ABD ile çok fazla yan yana fotoğraf vermiyor. Almanya ABD'nin ticaret savaşı ilan ettiği ülkelerden bir tanesi. Çin'in ağzından neredeyse ikincisi. Bu Almanya ABD'nin bütün uyarılarına rağmen İran'la, Rusya'yla, Çin'le ilişkilerini geliştirmekte olan bir ülke. Dolayısıyla ben Suriye konusunda Angela Merkel'in çıkışının çok da samimi bir çıkış olduğunu düşünmüyorum. Ha, dostlar alışverişte görsün misali. Biraz iç kamuoyuna yönelik olarak, biraz dünya kamuoyuna mesaj vermek için. Canım, kimyasal silahlar bizim kırmızı çizgimizdir. Kimyasal silahlar kullanırsa Almanya buna sessiz kalmayacaktır şeklinde bir demeç vermiş olabilir. Ama ben Almanya'nın bir İngiltere gibi, bir Fransa gibi ABD ile çok yakın ve çok doğrudan bir şekilde bir Suriye saldırısına büyük bir hevesle, büyük bir iştahla katılacağına pek ihtimal vermiyorum. Katılsa da daha isteksiz ve daha düşük düzeyde bir kuvvetle, daha geri planda katılacaktır. Niçin? Şundan. Suriye konusunda meselenin sadece Suriye'den ibaret olmadığını, meselenin Rusya boyutu olduğunu ve İran boyutu olduğunu bilecek diplomatik hafızaya sahiptir Almanya. Bir, ikincisi İngiltere'nin ve Fransa'nın Suriye meselesine kendisinden daha fazla ön aldıkları, inisiyatif sahibi oldukları bir ortamda, evet, tamamen onlara alan açmaz, buyurun parsayı siz toplayın demez. Biraz büyük devlet olmak, daha da büyük bir devlet olmaya, bir küresel güç olmaya çabalamaktan dolayı biraz daha iddialı bir fotoğraf vermek isteyebilir. Ama bu sınırlı bir karede daha küçük bir rolden ibaret olur. Çok daha iştahlı, çok daha saldırgan bir tutum alma ihtimali Almanya'nın Angela Merkel'in bu demecine rağmen bence düşük bir ihtimaldir.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Barış Dostlar. Değerli yorumlarınız, katkılarınız için Eksen'e.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, bir Eksen'in daha sonuna geldik. Zella Day'den Seven Nation Army ile veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. I'm gonna fight them all. Seven Nation Army gonna hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking
a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the House of Hell. And if I catch you coming back my way, I'm gonna sell it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.